Ayrım 7, sayfa 77. Mustafa Kemal Paşa valilikte kendisine ayrılan salonda Sabah Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Kazım Özalp Paşa ile toplanmıştı. Bölüğü görüp beğenen Refet Paşa da yetişip toplantıya katıldı. Terhis, Trakya'nın teslim alınması, Özdemir Bey müfrezesinin durumu gibi askeri konuları görüşüyorlardı. Dipnot, Musul'daki durum, büyük taarruzun başladığı gün Gaziantep kahramanı Özdemir Bey komutasına verilen özel bir müfreze de Türk sınırını aşarak İngiliz işgali altındaki Irak'a girmiş, Derbent'te karşılaştığı İngiliz kuvvetini yenmiş, Musul sorunu bitene kadar Zaho'da kalmıştır. İstiklal Harbi'nin son safhası, sayfa 98 ve devamı, M. Göztoklusu, Musul Özdemir Harekatı. Muzaffer Kılıç, Tevfik Paşa'nın şifresi çözülmüş telgrafını getirdi ve dışarı çıktı. Mustafa Kemal Paşa telgrafı yüksek sesle okudu. Paşalar aşırı bir dikkatle dinlediler. Ürkütücü, tuhaf bir sessizlik oldu. Tevfik Paşa kısaca ikiliğin kalktığını, barış görüşmelerine hazırlanmak için güvenilir birinin İstanbul'a gönderilmesini istiyordu. Osmanlı sadrazamı incelikli bir Osmanlıca ile ''Bundan böyle size düşen İstanbul'a bağlanmaktır, gereğine uyunuz.'' demek istiyordu. Dipnot Nutuk 2. cilt sayfa 183-184. İstanbul yönetimini iyi bilen komutanlardan itirazlar yükseldi. ''Yani milleti zafere götüren meclisi kapatacağız, milli hükümeti dağıtacağız, bizi hayata döndüren ordu bunların emrine girecek öyle mi?'' Tevfik Paşa bizim bir anayasamız olduğunu, Anadolu'da yeni bir devlet kurulduğunu, İstanbul'u işgal edildiğinden beri İstanbul yönetiminin varlığını kabul etmediğimizi bilmiyorsa ayıp, bildiği halde bu yazıyı yazıp yolluyorsa daha da ayıp. Dipnot, Mustafa Kemal Paşa 1921 anayasasını 30 Ocak 1921 tarihli yazıyla Tevfik Paşa hükümetine tebliğ etmiştir. İstanbul-Ankara ikiliğinin kalkması için padişahın kısa bir açıklama ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımasını da önermiştir. Fakat padişah bu öneriyi kabul etmemiştir. Nutuk 2. cilt sayfa 90-93. Bu husus ikinci bir kez daha önerilecek, yine kabul etmeyecektir. Böylece adım adım sonunu hazırlar. Emperyalistlerle barış masasına teslimiyetçi İstanbul yönetiminin uygun göreceği, Vahidettin'in onaylayacağı bir kurul oturacak ha? Kazım Özalp Paşa patladı. Hadi oradan be! Sakin Fevzi Paşa bile sinirlenmişti. Bu şaşkınlar rüyada mı yaşıyorlar? İsmet Paşa, Türkiye'yi Sevr'i kabul eden kafa mı yönetecek diye sordu. Muzaffer Kılıç çekinerek içeri girip Mustafa Kemal Paşa'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Paşa ayağa kalktı, o kalkınca hepsi ayağa fırladılar. Ben öğleyin Tevfik Paşa'ya gönderilecek yazıyı hazırlarım. Sonra birlikte okur son biçimini veririz. Refet Paşa'ya döndü. Bak, yarın İstanbul'a Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin temsilcisi, görevlisi olarak gideceksin. Türkiye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun hükümetinin temsil ettiğini, Türkiye'nin her yerinde bu meclisin kanunlarının ve kararlarının geçerli olduğunu belirteceksin. Seni sadrazamın yaveri karşılayacak. Ben böyle bir makam tanımıyorum. Ankara'da başbakan var diyeceksin. Hariciye Nazırı'nın özel kalem müdürü gelecek. Hariciye Nazırı'nı tanımıyorum. Ankara'da Dışişleri Bakanımız var diyeceksin. Böyle konuşacaksın. Dipnot, muhafızı Atatürk'ü anlatıyor. Emekli General İsmail Hakkı Tekçe'nin anıları. Sayfa 31, Ali Fuat Cebesoy siyasi hatıralar, sayfa 102. Baş üstüne, Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarına döndü. Bazı misafirler bekliyordum, gelmişler. İsmet Paşa nazikçe, öyleyse biz izin isteyelim dedi. Paşa gülümsedi. Hayır, lütfen kalın dedi, bu misafirleri birlikte kabul edeceğiz. Paşalar merakla Mustafa Kemal Paşa'nın iki yanında yer aldılar. Paşa kapının önünde bekleyen Muzaffer'e başıyla gelsinler diye işaret etti. Muzaffer kapıyı açtı, kapıdan içeri çığlık çığlığa bir ışık, renk, hayat sili aktı. Hepsinin sinirleri yatıştı, nabızları düzeldi. Bunlar en süslü giysilerini giymiş, kız erkek, küçücük ilkokul öğrencileriydi. Başlarında iki öğretmen vardı ama bu seli durdurmaya, bir düzene sokmaya güçleri yetmedi. Çocuklar Mustafa Kemal Paşa'yı bir çelenk gibi sardılar. Bir kız çocuğu paşaya bir kucak çiçek verdi. Halinden bir şey söyleyeceği anlaşılıyordu ama konuşmayı başaramıyordu. ''Ne oldu yavrum?'' Kız can havliyle ''Çok güzel bir şiir ezberlemiştim.'' dedi. ''Heyecandan unuttum.'' Paşalar kahkahayı bastılar. Mustafa Kemal Paşa güzel kızı okşadı. Hiç üzülme dedi. Senden, sizden, bu çiçeklerden daha güzel şiir olur mu? Her ciddi, önemli konuşmada durduğu gibi dik durdu. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğimizin gülü, yıldızı, talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa sizler boğacaksınız. Ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Kızlarım, çocuklarım, sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Durdu sordu, çok çalışacaksınız değil mi? Çocuklar avaz avaz bağırdılar, söz! Arkadaşlarımla birlikte ne yaptıksa sizler için yaptık. Sizin mutluluğunuz, onurunuz için yaptık. Başınız dik gezin, kimsenin kulu kölesi olmayın diye yaptık. Bir daha bu acı günleri yaşamayın diye yaptık. Ödülümüz sizin temiz, güzel sevginizdir. Fevzi Paşa'nın gözleri yaşardı. Çocuklar sevinç çığlıkları atarak Mustafa Kemal Paşa ile öteki paşaların bacaklarına, ellerine sarıldılar. Öğle yemeğini paşalar birlikte yediler. Mustafa Kemal Paşa bir yandan yemek yiyor, bir yandan da Tevfik Paşa'ya verilecek yanıtı hazırlıyordu. Bitince okudu. Okurken bir iki sözcüğü değiştirdi. Yanıt çok kısaca şöyleydi. Türkiye'yi anayasa gereği yalnız TBMM ve onun hükümeti temsil eder. Bir daha devlet siyasetine karışmaktan kaçınınız. Yanıt Tevfik Paşa'ya ulaştırması için Ankara'nın İstanbul'daki resmi olmayan temsilcisi Kızılay II. Başkanı Hamit Hasan Can'a tellendi. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 14. cilt sayfa 25, 18 Ekim 1922. Son Maliye Nazırı Mehmet Tevfik Bey 1921 anayasasından haberli olmadıklarını, anayasa metnini zorlukla bulduklarını ama yürürlükte olup olmadığını bilmediklerini yazıyor. Milli Mücadele TBMM Ankara hükümeti hakkındaki bilgileri bu kadar zayıf. Belli ki olup bitenleri hiç merak etmemişler. Beşiklerinde uyumuşlar. Mehmet Tevfik Bey'in hatıraları 2. cilt sayfa 501. ABD'li muhabir Hemingway The Toronto Daily Star gazetesi adına İstanbul'a gelmişti. Pera Palas'ta kalıyor ve İstanbul Milli Mücadele, Mustafa Kemal Paşa, Mudanya Anlaşması hakkında üstün körü bilgiye dayanan yazılar yazıp yolluyordu. Trakya boşaltılıyordu, gördüklerini gazetesine bildirdi. Yunanlılar artlarında kalan bütün telgraf hatlarını kesmişler. Tellerin direklerden aşağıya sallandığı görülüyor. Barınaklarını, kamufle edilmiş müstahkem mevkilerini, makineli tüfek yuvalarını, Türklere karşı son bir direniş göstermeyi tasarladıkları düzenli sırtları terk ettiler. Her bir yanı çamur içinde kalmış öküzlerin çektiği binek arabaları tozlu yollarda gıcırdayarak ilerliyor. Yorgun insanlardan, kadınlardan ve çocuklardan meydana gelmiş uzun bir kuyruk. Her şey ve herkes suskunluk içinde. O güzelim köylü kıyafetleri sırılsıklam ve pislik içinde. Bacaklarından asılmış piliçler, tavuklar arabalardan sarkıyor. Yaşlı bir adam bir domuzun altında iki büklüm olmuş yürüyor. Meriç nehrini aşarak Batı Trakya'ya geçecekler. Arabaların önlerinde, arkalarında askeri birlikler yürüyor. Gün boyunca onların pis, perişan, sakallı, rüzgardan yanmış hallerini seyrettim. Yunanlıların giriştiği büyük askeri serüvenin sonu bu. İkinci Truva kuşatmasının sonu. Dipnot: Ernest Hemingway, İşgal İstanbul'u, sayfa 28-33. Milli mücadele hakkındaki yazıları çok sığ ve kof. Hemen hemen hiçbir şey anlamamış. Barda duyduklarını doğru bilgi diye yazıya dökmüş. D.T. Ambelas adlı Yunan subayı Yeni On Binlerin İnişi adlı eserinde bu çekilişi şöyle anlatıyor. Anadolu bozgunu yüzünden bir daha görünmemek üzere Yunan ırkı Trakya'dan ve Anadolu'dan çekiliyordu. Yerlerinden kovulmuş Yunan ırkının bu hali pek acıklıydı. Aktaran T. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, sayfa 459. David Walder da çekiliş için şöyle yazıyor. Venizelos'un Yunan İmparatorluğu hülyası ile Lloyd George'un savaş sonu dış politikası böylece sona ermişti. Çanakkale olayı, sayfa 371-372. Ama Yunanlıların çekilirken yaptıkları Türk kıyımlarına hiç değinilmiyor. Bu konuyu ilk kez araştıran ve araştırmalarını sürdüren yüksek mühendis Ziya Çağlı'ya göre, Yunanlar daha 9 Eylül akşamı Edirne'de aralarında Haşim İşcan'ın da bulunduğu 75 sivil Türk'ü evlerinden alarak Kuzey Ege'de bir adaya götürürler. bu intikamcı tavır giderek kıyıma dönüşecektir. Trakya köylerindeki birçok Türk toplanır. Bunlar Dede Ağaç Limanı ile Tekirdağ Limanı'na getirilir. Yunanistan'a ve Ege adalarına kaçırılırlar. Doğu Trakya kıyımı çok ciddi bir olaydır. Yüksek mühendis Ziya Çağlı toplananların sayısının 10.000'leri bulduğunu yazıyor. Bu sivil esirler ya da rehineler açıkçası barbarlık kurbanları Yunanistan ve adalardaki 37 esir kampına götürülmüştür. Sağ kalabilenler ancak Lozan Anlaşması sonunda vatanlarına dönebilirler. Ziya Çağlı'nın 14 Ekim 2006 tarihinde yolladığı özet bilgiden. Bu önemli araştırmanın sonuçlanmasını önemsiyorum. Asıl kıyıma uğrayanlar bilinmeli. Refet Paşa'nın ve bir askeri birliğin geleceği öğrenildiğinden beri İstanbul için için kaynıyordu. Kaç yıldan beri işbirlikçi İstanbul hükümetinin ve işgalcilerin yönetimi ve baskısı altında Rum ve Ermeni azınlıkların şımarıklıklarına katlana katlana yarı aç yarı tok yaşamış olan İstanbul halkı kurtuluşu temsil edenleri hak ettikleri gibi karşılamak için hazırlanıyordu. Kızılay Genel Merkezi Ankara'dan aldığı talimata göre gerekenlerle ilişki kurarak programı oluşturmaktaydı. Refet Paşa'nın geleceği hükümete ve basına bildirilmişti. Karşılamayla ilgili asıl hazırlıklar İngilizlerin engel olmaması için alttan alta sessiz sedasız kulaktan kulağa yürütülmekteydi. İstanbul hükümeti emrindeki hainler, Ankara muhalifleri, ordu karşıtları İngilizlerin millici gösterilere fırsat vermeyeceklerini düşünüyorlardı. Belki Kalpaklı Paşa'yı birkaç kişinin karşılamasına nezaket gereği izin verirlerdi. O kadar. Oysa İngilizler nasıl davranmaları gerektiğini daha kestirebilmiş değillerdi. Refet Paşa'nın Kabataş rıhtımına çıkacağı öğrenilmişti. Orada ve bir iki yerde zafer takları hazırlandığını görmüş, fakat büyük hazırlık hakkında bir şey öğrenebilmiş değillerdi. Her yer sakindi. Kimsede kuşku uyandıracak bir hareketlilik yoktu. İşgalciler karşılamayı engellemeyecek, bununla birlikte şehrin işgal altında olduğunu da unutturmamaya çalışacaklardı. 19 Ekim 1922 Perşembe günü sabahı İsmet Paşa ile Karabekir Paşa, Refet Paşa'yı İstanbul'a yolcu etmek üzere Mudanya'ya gelmişlerdi. Bir gün önce gelen Gül Nihal gemisi bayraklar ve flamalarla donanmıştı. Gemiyle birlikte İstanbul'dan Refet Paşa'ya saygı sunmak üzere bir kurul ile ünü gittikçe yayılan tiyatro sanatçısı Muhsin Ertuğrul Bey de gelmişti. Her hareketi filme alıyordu. Dipnot: H. Himmetoğlu Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Yardımları 2. cilt sayfa 329. Karargah ve bölük gemiye binmişti. Uğurlamaya gelenlerin ellerini sıktıktan sonra Refet Paşa da bindi. Gemi gürültüyle demir aldı. Düdük çalarak uğurlamaya gelenleri ve kıyıya yığılmış olan Mudanyalıları selamladı. Arkasında köpükler bırakarak hareket etti. Saat 10.30'du. İsmet ve Karabekir Paşalar gemi iyice uzaklaşıncaya kadar iskelede kaldılar. Temiz deniz kokusu ikisine de iyi gelmişti. Bursa'ya dönmek için otomobile bindiler. Karabekir yolda, "Halk iki gündür Mustafa Kemal Paşa'yı alkışlamaktan yorgun düştü," dedi. "Neredeyse sevgiden parçalayacaklar." Karabekir İsmet Paşa'nın en iyi arkadaşıydı. Huyunu, suyunu, ismi gibi bilirdi. Kıskandığını anladı. Bu tehlikeli duyguyu körletmek için, "Uçurumun kenarından döndük Kazım. Millet bunun kadrini bilmez mi?" dedi. "Bilmemesi çok ayıp olmaz mıydı?" "Haklısın ama ben bu taşkın sevgiden korkarım." "Neden?" "Bu sevgi seni insanı diktatörlüğe götürür." İsmet Paşa güldü. "Haydi canım sen de. İnsanı diktatörlüğe halkın sevgisi değil nefreti götürür. Mustafa Kemal Paşa'da diktatörlük hevesi ve yeteneği olsa bu zorlu mücadeleyi şu çetin meclisle sürdürür müydü? Hala da sürdürüyor." Karabekir sustu. Bu sırada Atina'da Cunta yenilginin sorumluları olarak tutuklanan eski başbakan Gunaris'i, sonraki başbakan Protopadakis'i, savaş bakanı Theotokis'i, dışişleri bakanı Baltacis'i, içişleri bakanı Stratos'u, başkomutan general Hagianesti'yi, general Stratigos'u, general Papoulas'ı, general Andreas'ı sorgulamak ve suçlarını belirlemek üzere bir soruşturma kurulu kurdu. Başına general Pangalos'u getirdi. Pangalos'un adını duyan tutuklular ürperdiler. General Pangalos, kral düşmanı, Venizelosçu, tutkulu ve acımasız bir politikacı askerdi. Kurulu örgütlemeye başladı, birkaç gün içinde soruşturmayı başlatacaktı. Dipnot, M. Llewellyn Smith, Anadolu üzerindeki göz, sayfa 351. Bu adları şu çılgın Türklerden tanıyoruz. Bunlar Yunan yayılmacılığının sivil ve asker önderleri ve uygulayıcılarıydılar. Hepsinin elleri kanlıdır. İsmet Paşa ile Karabekir Paşa'nın Budanya'dan Bursa'ya dönmek için yola çıktıkları saatte İstanbul'da hükümetin ve işgalcilerin hiç beklemedikleri bir olay gelişiyordu. İstanbullu Müslüman Türkler sabah erkenden kalkmışlar, evlerini, dükkanlarını hazırladıkları bayraklarla, dallarla donatmışlardı. Üniversite öğrencileri de iskelet halindeki takları, bayraklar, kurdeleler, kağıt zincirler, fenerler, çiçekler, resimler ve Ankara'yı öven yazılarla süslüyorlardı. Sonra on binler harekete geçti. Halka Paşa'nın Kabataş rıhtımına çıkacağı, buradan köprü, Sirkeci, Sultanahmet, Beyazıt, Şehzadebaşı yoluyla Fatih'e gideceği duyurulmuştu. Halk sel gibi Kabataş'a doğru akmaya, Kabataş-Fatih arasındaki yolları, meydanları doldurmaya başladı. Sayı her dakika şaşırtıcı bir hızla artıyordu. Yüz binlere ulaştı, kadınların çoğu peçesizdi. Denize de insan dolu motorlar, yelkenliler, kayıklar açıldı. Bunlara az sonra liman işletmesine ait römorkörler, istimbotlar ile şirketi hayriyeye ait yandan çarklı Neveser gemisi de katılacaktı. Römorkörlerde bulunan bandolar durmadan milli marşlar çalıyorlardı. Bu çapta bir hazırlık yapıldığını öğrenememiş olan hükümet ve işgalciler şaşakalmışlardı. Hazırlıklara İstanbul yönetimine bağlı birimlerde çalışanların büyük çoğunluğu da katılmıştı. Durumu en iyi şu olay özetlemekteydi. Karşılamayı programlayan ve uygulatan kurulun başında İstanbul Emniyet Müdürü Albay Esat Bey bulunuyordu. Dipnot, Albay Esat Bey Ankara muhaliflerinden son Hariciye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'nın kardeşidir. Başından beri milliciydi. Gün herkesin gerçek kimliğiyle ortaya çıktığı gündür. Karşılama konusunda en etkin örgüt Trakyalılar Yardımlaşma Derneği'dir. N.H. Ulu, Emperyalizme Karşı Türkiye, sayfa 136. İstanbul'un ana damarlarında uzun zamandır kuvvayı milliye kanı dolaşmaktaydı. Öğrenciler ellerinde bayraklar, çiçekler yerlerini alıyorlardı. Okulların kalbi çoktan Ankara'ya bağlıydı. Bugün milli olan her şeye karşı çıkan, Türk sözcüğünü bile yasaklayan, millicileri özel mahkemelerde yargılatan, hapseden, idama mahkum eden, İngilizlere ihbar eden, Malta'ya sürdüren, milli mücadeleyi söndürmek için özel silahlı birlikler kuran, Şeyhülislam'dan düşmanla savaşan millicilerin öldürülmesi gerektiği hakkında fetva alan, fetvayı İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya attıran, kardeş kavgasına yol açan, kendine bağlı basınla yurtseverleri aşağılatan, iftiralar yağdırtan, çağ dışı, ruhsuz, onursuz, yurt sevgisinden ve bağımsızlık düşüncesinden yoksun, İngiliz işbirlikçisi ve hizmetkarı, suçu ve günahı bol İstanbul yönetiminin iflas ettiği gündü. Kadınların, kızların peçesiz sokaklara dökülmeleri, bağırıp çağırmaları, erkek işlerine karışmaları, softaları çok rahatsız etmişti. Bunlara neden olan olaylara insanlar dişlerini gıcırdatıyorlardı. Kadına hak tanımayan anlayışla iflas mı edecekti yoksa? Aman Allah! Neveser gemisi Kabataş rıhtımına yanaştı. Üst yöneticiler adına Refet Paşa'yı karşılayacak olan yaverler ile şehir yöneticileri, çeşitli kurullar, temsilciler, dernekçiler, basın mensupları gemide yerlerini aldılar. Bu arada 6 İngiliz uçağı şehir üzerine zaman zaman alçaktan uçarak halkı ürkütmeye çalışıyordu. Ama sonuç tam tersi oluyor, halk daha coşuyordu. Kabataş rıhtımı karşıki setin üzerindeki evlerin pencereleri, balkonları, damları, bahçeler, yamaçlar, yol hınca hınç İstanbullularla dolmuştu. Bahriye ve Harbiye bandoları da rıhtımdaydı. Başlarındaki şefler ellerindeki püsküllü değnekleri havaya atıp tutmakta, türlü gösteriler yapmakta, biri susunca öbürü başlamakta, halkı heyecana boğmaktaydılar. Gül Nihal saat 14'te Boğaz girişinde göründü. Gemiyi yüzlerce deniz aracı sardı. Bazı heyecanlı karşılayıcılar motorlarla gelerek gemiye çıkıp Refet Paşa'ya hoş geldiniz dediler. Bir İngiliz kontrol gemisi yaklaştı, dur işareti verdi. Bir İngiliz subayı Gül Nihal'e çıktı. Kaptana göstereceğim yere demirleyeceksin emrine verdi. Subaya geminin Kabataş'a yanaşacağı, Refet Paşa'nın Kabataş'a çıkacağı söylendiyse de İngiliz subayı kabaca hayır dedi. Gemiyi gösterdiğim yere demirleyeceksiniz. 4 yıldır süren işgalin sesi, ahlakı ve tavrıydı bu. Paşa'nın çevresinde yer alan subayların birdenbire kasları kabaran yüzlerini, nefret fışkıran gözlerini görünce subayın küçük aklı çalışmaya başladı. Bunlar başka Türklerdi. Ürkmüştü, biraz geri çekildi. Paşa bir motora binerek mahiyetindekilerle Kabataş'a çıkabilir dedi. Refet Paşa İngiliz subayına bir hamam böceğine bakar gibi göz ucuyla bakarak, ''Söyleyin şu adamcağıza'' dedi, ''bu gemideki herkes benim mahiyetimdir.'' Subay bocaladı. Günlük kuralları uygulamaktaydı. Hep boyun eğen Türklere ne olmuştu böyle? Büyük bir sorun çıkacağı kuşkusu uyandı içinde. Üstlerine danışması gerektiğini söyleyerek gemiden indi. Dipnot H. Himmetoğlu Kurtuluş Savaşı'da İstanbul ve Yardımları 2. cilt sayfa 330. Herkesin keyfi kaçmıştı. Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey de gelenler arasındaydı. Yıllardır bu kirli işgal havası içinde yaşıyordu. ''Biz benim geldiğim istimbotla karaya çıkalım efendim.'' dedi. ''Bölük de Sirkeci'ye çıkar. Yarın General Harrington'la görüşür, bu terbiyesizliği anlatırız.'' Refet Paşa yüz binlerce İstanbulluyu bekletmemek için karargahını oluşturan 12 subayla birlikte Hamit Bey'in istimbotuna geçti. İstimbot çevresinde yüzlerce deniz aracının sevgi gösterileri arasında ilerledi, Kabataş'a yaklaştılar. Paşa'nın istimbotta olduğunu anlar anlamaz halk yanardağ gibi patladı. İstimbot Neveser gemisine yanaştı. Bekleyenler makam sırasına göre Refet Paşa'ya hoş geldiniz dediler. İlk önce padişah adına yaver kurmay binbaşı Nuri Oktay elini sıkarak Refet Paşa'ya hoş geldiniz dedi. Refet Paşa'nın yanıtı duyanları sersemletti. Hilafet makamının tebriklerini ordu adına kabul ediyorum. Padişah dememişti. Üstelik süslü cümlelerinin arasına milli saltanat gibi bir deyim sıkıştıracaktı. Milli saltanata, Veliaht Abdülmecid Efendi'nin yaverinin sözlerini de hilafet makamının veliahtı olan Efendi Hazretlerine saygılar sunarım diye karşıladı. Yine yalnız hilafet sözcüğünü kullanmıştı. Sadrazam Tevfik Paşa'nın yaveri binbaşı Selahattin Bey sadrazamın selamlarını iletince, Ankara'nın burada bir sadrazam tanımadığını, geçmişteki hizmetleri dolayısıyla Tevfik Paşa'yı saygıyla selamladığını söyledi. İstanbul yönetimi sallanıyordu. Belediye Başkanı Dahiliye Nazırı adına konuşunca, "Teşekkür ederim ama temsil ettiğim hükümet burada bir Dahiliye Nazırı'nın varlığını kabul etmiyor," dedi. Her sözü saatli bomba gibiydi. Akıl kulağı açık olanlar bombaların tiktaklarını duymaya başlamışlardı. Büyük bir nezaketle bütün karşılayıcıların ellerini sıktı, kurmayları ile gemiden rıhtıma çıktı. Rıhtımın çevresindeki on binlerce İstanbullunun alkışları, çığlıkları yeri titretti. Yazgılarını İstanbul düzenine bağlamış olanlar da titremekteydiler. 600 yıllık imparatorluk eriyip bitmiş, bir buz parçası kadar kalmıştı. Belli ki o da birkaç gün içinde eriyip yok olacaktı. Bir zamanlar dünyanın en büyük devleti olan Osmanlı, çağın gereklerini idrak edememek yüzünden duraklamış, gerilemiş, çürümüştü. Şimdi göçüyordu. Paşa'yı düğüm olmuş kalabalığın içinden zorlukla geçirerek hazırlanmış bir arabaya bindirdiler. Birçok araba sıralanarak uzun, görkemli bir kortej oluşturuldu. Yola çıkıldı, yol boyunca kurbanlar kesiliyor, halk çılgınca bağırıyor ve sevinçten ağlıyordu. Birçok kişi "Kahrolsun yıldızdaki herif!" diye haykırıyordu. Dipnot F. Tevetoğlu, Atatürk'le Samsun'a çıkanlar, Refet Paşa bölümü, sayfa 80. Vahidettin'i Rumca gazeteler savunuyordu. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı günlüğü 4. cilt sayfa 818. İşgal devriyeleri ortadan kaybolmuştu. Rumlar ve Ermeniler de iş yerlerini kapatıp evlerine çekilmişlerdi. İstanbul işgal edildiği gün bunun tam tersi olmuş, azınlıklar sevinç içinde sokaklara dökülürken Türkler ağlayarak evlerine kapanmışlardı. Devran tersine dönmüştü. Sultanahmet Meydanı da çok kalabalıktı. İzmir işgalinin protesto edildiği gün 3,5 yıl önce bu meydandaki minarelerden aşağıya siyah matem bayrakları sarkıtılmıştı. Şimdi kırmızı beyaz Türk bayrakları zafer neşesiyle dalgalanıyor, minarelerden sela veriliyor, halk da yüreğinin çekirdeğinden Allah büyük diye haykırıyordu. Öğrenciler paşanın arabasını çiçek ve konfeti yağmuruna tuttular. Polis halkı durdurmayı başaramadı. Halk otomobili sardı, havalandırdı. Otomobili yere değdirmeden taşımaya başladı. İngiliz istihbarat subayı Yüzbaşı Armstrong bu olağanüstü karşılayışı güvenli bir yerden dikkatle izliyordu. Geniş haber toplama ağlarına rağmen hazırlığın çapını öğrenememişlerdi. Bu müthiş coşkuyu önlemek artık imkansızdı. Engellemeye yeltenmek bile çok tehlikeli olaylara yol açabilirdi. Şehir ayaklanmıştı. Bundan sonra İstanbul artık eski İstanbul olamazdı. Zart zurt dönemi kapanmıştı. Gece güncesine şunları yazacaktı. Ruhumun isyan ettiğini duyuyorum. Türkler sanki Kanuni Sultan Süleyman devrinde imişler gibi düşünüyorlardı. İngiltere İmparatorluğu şerefinin bütün Asya'ya karşı çamurlara yuvarlanması gururumu yaralamıştı. Dipnot Fadi Rıfkı Atay Çankaya sayfa 338. Sultanahmet de şark mahfeline yani evine gelindi. Biraz dinlenildikten sonra İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyarete gidildi. Bu İstanbul üzerinde oyun oynamak isteyenlere yönelik incelik dolu bir ihtardı. Yollar çevre, Fatih Camisi'nin avlusu halk ve öğrencilerle doluydu. Paşa Fatih'in türbesini ziyaretle dua etti. Fatih'i övdü ve kesin bir sesle dedi ki, ''İstanbul bizimdir.'' Kimse gözyaşını tutamadı. Programa göre jandarma bölüğünün Sirkeci'ye çıkmış ve buraya gelmiş olması gerekiyordu. Bölük ortada yoktu. Bir aksilik olmalıydı. Son olarak Kızılay Genel Merkezi'ne uğrandı. Burası İstanbul'daki yurtseverlerin kalbiydi. Binanın önü iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Halk ve gençler Refet Paşa'yı alkışlamaya, dinlemeye doymuyorlardı. Refet Paşa hiç yüksünmeden birkaç kez balkona çıkıp kalabalığı selamladı, konuştu. Dipnot, karşılama ile ilgili olarak yararlandığım başlıca kaynaklar, Ali Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar sayfa 102 ve devamı, devrin yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, 2. cilt sayfa 1048-1062, İleri Gazetesi'nde yayımlanan karşılama ile ilgili uzun yazı, H. Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Yardımları, 2. cilt sayfa 328 ve devamı, Fethi Tevetoğlu, Atatürk'le Samsun'a çıkanlar, Refet Paşa bölümü, sayfa 76 ve devamı, Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4. cilt 19 Ekim ve sonrası sayfa 762 ve devamı. Bu ara bölükten haber gelmişti. Geminin Sirkeci'ye yanaşmasına ve bölüğün karaya çıkmasına İngilizler izin vermemişlerdi. İngiliz, İngilizliğini yapmıştı. Refet Paşa General Harrington'a telefon etti. Randevu istemedi, geleceğini bildirdi ve İngiliz karargahına hareket etti. Konuşma kısa sürdü. Harrington bu ufak tefek paşanın da İsmet Paşa gibi çetin ceviz olduğunu anlamıştı. Milli mücadelenin ateşinden geçenler başka türlü oluyorlardı. İstanbul'da kalan ve olayları seyretmekle yetinen yorgun, kararsız, pelte gibi Osmanlı paşalarına hiç benzemiyorlardı. Refet Paşa ile çalışacağını düşünerek alttan aldı. ''Bir yanlış anlama var.'' dedi. ''Ben böyle emretmedim. Askerleri isterseniz şimdi İstanbul'a çıkarabilirsiniz.'' Dipnot, H. Himmetoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Yardımları 2. cilt sayfa 330-331. Gül Nihal'in durdurulması, uçakların uçması, bölüğün karaya çıkarılmaması General Harrington'ın izni ve emri olmadan yapılamaz. Harrington Ankara çekişmesi sessiz bir biçimde İngilizler gidene kadar sürecektir. Refet Paşa oradan Trakyalıların verdiği ziyafete geldi. Kurmayları ve ilgililerle görüştü. Bölüğün şimdi karanlıkta değil, ertesi gün öğleye doğru karaya çıkması kararlaştırıldı. İngilizlere bir uyarı olarak en az bugünkü gibi görkemli bir karşılama yapılacaktı. İlgililer, dernekler, gizli örgütler hazırlığa girişler. Esnaf dernekleri Gül Nihal'de bekleyen bölüğe motorlarla tepsi tepsi akşam yemeği yolladılar.